Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine yeniden sizlerle yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlere programımızın başına küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Programımızı daha önce izlediyseniz ve beğeniyorsanız lütfen bizlere YouTube'da algoritmada öne çıkmak adına şu desteklerde bulunmanızı rica edelim sizlerden. Neler onlar? Yorum atabilirsiniz bizlere, öldürmeyecek şekilde, linç etmeden, bayıtmadan, öldürmeden yorum atabilirsiniz. Beğenirseniz ne ala tabii, ama beğenmezseniz de yapıcı eleştirinizi lütfen eksik etmeyin tabii, onları da bekleriz. Bunun dışında kanala abone olmak, bu videoyu beğenmek, bu videoyu başka bir arkadaşınıza göndermek bizler için önemli desteklerden bir tanesi olabilir diyorum programın başında. Ve hemen sevgili Barış Çankaya dönüyorum. Donanım Haber otomobil editörü sevgili Barış, bu hafta neler var elimizde? Programımızın daha uzun olduğu, daha kısa olmasını isteyen görüşleri dikkate alarak bu hafta daha kısa bir, daha hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağımız. Gerçi nasıl olacak bilmiyorum ama yani ama deneyeceğiz.
Bunu çok beceremiyoruz. Umarım bu bölümü yapabiliriz.
Aynen öyle, evet, doğru. Neler
o
var?
Zaman buradan başlayalım.
Evet.
Şimdi bu hafta yine güzel haberlerimiz var. Çin tarafına dokunmadan olmaz tabii ki. Çin tarafından güzel haberler var, dikkat çekici haberler var. Onun dışında Avrupa'dan tabii ki, Avrupalı üreticilerden de var. Volkswagen ID.7 biliyorsun Türkiye pazarında satışa sunuldu. Onun özelliklerini ve fiyatını konuşuyor olacağız. CATL tarafından, Çinli batarya üreticisinden güzel bir gelişme var batarya teknolojilerine yönelik. Onlardan bahsediyor olacağız. Hemen hızlıca Chery'nin yeni modeliyle girişimizi yapalım. Merak ediliyor çünkü biliyorsun. Gelişmeler Çin'de, oradaki markalar tarafından üretilen elektrikli otomobiller özellikle, ki Çinliler yavaş yavaş Türkiye'ye de gelmeye başladıkları için daha da merak ediliyor, daha da dikkat ediliyor bu otomobillere. Şimdi ilk haberimiz tabii ki Chery diyoruz, ama Chery'nin biliyorsun alt markaları var. Ceko da biliyorsun Türkiye'ye gelmişti. J7 modeliyle, Ceko 7 modeliyle. Şimdi iCar isimli bir alt markası var. Elektrikli otomobil markası var. Seninle oto gündemde aslında bunu daha önce konuşmuştuk. iCar V23 evet. İsimli bir elektrikli SUV modeli vardı. Bu elektrikli SUV modeli Çin'de satışa sunuldu. Fiyatına baktığımız zaman da şöyle hemen $13,700, güncel kurla $13,700 denk gelen bir satış fiyatına sahip olduğunu görüyoruz, ki Türkiye'ye denk olan fiyatını ben senden duymayı rica edeyim. Sen söyle onu.
Fiyatını diyorsun değil mi? Yani şimdi tam da kötüsünü bana söyletiyorsun. Yani 481 bin TL, yani 482 bin diyelim hadi. 481 bin şu anki bugünkü kurla, cuma günü çekiyoruz bu programı. Bugünkü kurla beraber bu durum 482 bin lira civarında bir paraya geliyor. 483 deseniz hadi. Yani ya, inanılmaz bir para yani. Bu
evet.
Böyle söylediğinde işte iCar, bir de hani adını da geçen sefer konuşmuştuk yani. Apple nasıl oluyor da işte iCar'dı bir ara beklenen şeylerden bir tanesi. Çıka çıka Çin'den çıktı abi iCar. Şaşırmamak evet. Lazım. Yani çünkü işte, hatta demiştik ki Apple'ın neden vazgeçtiği, belki de iyi bir şeyden dolayı vazgeçmiş demiştik. Çünkü bundan mücadele, bu markalarla, bu fiyatlarla mücadele etme şansın yok. Çünkü Apple'ın hep öne çıkarttığı şey karlılık. Chery de evet. Yani nasıl oluyordu hala kar edip bu fiyatlara bu ürünleri çıkartabiliyor? Yani sadece Chery değil, Çin nasıl bunu yapıyor? Sen bunu daha önce anlattın zaten. O yüzden bir daha oraya girmeyeceğim. Özel olarak oto gündemin geçmiş bölümlerinde konuştuğumuz özel bir haberi senin anlattığın, uzun uzadıya anlattığın bir kısım vardı. Avrupalı üreticilerin evet. Neden korktuğunu anlattığım bir bölüm vardı. Tekrar söyleyeyim, onu da hatırlatmış olayım. Ama 480 bin liraya ya şaka gibi. Biz seninle burada şey konuştuk, hani şu Golf arabası gibi Türk üretici vardı, elektrikli, işte küçük şirin bir araba. İşte bunu
evet.
Adam yani CEO
pilot
evet üreticisine demişti. 500-600 hani ya olmaz mı derken, ya 500-600'e nasıl olacak bilmem diyordu adam ya.
Bak Çin'de 480'e normal büyük, yani büyük demeyelim, hadi kompakt abi, diyelim kompakt ya da yarı kompakt diyelim. Kompakt bir SUV yani, elektrikli SUV alıyorsun evet. Bu fiyatlara.
Şey gibi bu Suzuki'lerin Jimmy'ler gibi galiba. Hani o biraz
böyle evet evet yani gibi. Biraz evet biraz onun elektrikli alternatifi evet. Gibi düşünebiliriz. Çünkü gövde şekline baktığımızda da, silüete baktığımızda da Jimny'ye anımsatıyor. Evet. Biraz böyle hani arazi genleri varmış gibi duran, ona yönelik tasarlanmış. Ama tabii ki hani yerden yüksekliği olsun, özellikleri olsun, belki çok arazi kullanımına uygun olmayabilir, ama şimdi baktığımız zaman özellikle tasarımına, şimdi yavaş yavaş da tasarıma evet. Geçmiş olalım madem öyle. Şimdi gerçekten bir Defender kırması, böyle bir yerden işte Jeep'ten bir yerden alınma. Hani Çinliler hep konuşuyoruz ya, böyle oradan alma buradan evet. Alma. Bu da aslında bir nevi bazı işte birkaç modelin böyle arazi otomobilinin harmanlandığı bir tasarım olmuş. Açıkçası benim hoşuma giden bir tasarım oldu. Aykar'ın ben bu Otomobilin ilk tanıtıldığında da tasarımını çok beğenmiştim. Önde yuvarlak farlar olsun. Sadece farların konumu biraz abes görünüyor.
Doğru.
Biraz aşağıda olması otomobile hafif bir şaşı görünüm vermiş ama onun dışında çok güzel böyle köşeli hatlara sahip bir tasarım var. Ben en çok şunu beğeniyorum bu otomobilde. Hani tam olarak arazi kabiliyeti diyemesek de hafif arazi koşullarında gerçekten kullanıcısını üzmeyecek şekilde tasarlanmış bir araç. Neden? Şimdi yerden yüksekliği çok fazla değil ama bir elektrikli araç olduğu için aks mesafesi gövde uzunluğuna göre çok fazla. Şimdi tasarımda da zaten fotoğrafları yansıtıyoruz. Tekerleklerin önünde ve arkasında kalan boşluklar, ön arka çıkıntılar neredeyse yok gibi. Bu da tabii ki aracın arazide çok önemli olan yaklaşma ve uzaklaşma açılarını arazi koşullarına çok uygun hale getiriyor. Hatta bunda nereden baksan 45 dereceye yakın ön arka yaklaşma ve uzaklaşma açıları var. Dediğim gibi yerden yüksekliği çok fazla olmadığı için karın açısı birazcık burada sıkıntı olabilir. O da çok ağır arazide sıkıntı olur. Dediğim gibi hafif arazi koşullarında muhtemelen bir sıkıntı yaratmayacak bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada 4x2 ve 4x4 versiyonları da var ki hani arazide muhtemelen 4x4 versiyonu tercih edilirse çok daha güzel olur. Yerden yüksekliği demiştim bu arada. Yerden yüksekliği 21 santim. Onu da veri olarak eklemiş
ya
olalım buraya.
Hani biz Defender diyoruz ama ya bazı fotoğraflarda bakınca hani G-Wagon kırması da var yani. Hani oradan da
evet.
Gibi hani gerçekten çok yerden var. İşte biz mesela Inster'ı seviyoruz. Hani Inster, Hyundai Inster'ı seviyoruz. Şekli, şemali çok hoşumuza gidiyor. Küçüklüğü de bir de tabii şirinlik katıyor işin içine. Burada da baktığın zaman aslında sanki hani bunların her birini birleştirmiş, bir de küçük ve o avantajı sunan, o şirinliği sunan bir otomobil görüyorsun. Fakat
evet,
içi de anladığım kadarıyla yani hem bu bahsettiğin özellikle yani şimdi bir şöyle bir olay var. Sanki öyleymiş gibi görünen ama öyle olmayan otomobiller var. Bu işte araziymiş gibi ama şimdi senin söylediğin konular işte ön tarafta 43 derece, arkada 41 derece, işte 21 santim yükseklik 110 milimetre. Bunlar mesela bunları koyduğunda bir de Chery'nin yine senin de aslında senle beraber katıldığımız Jayco'nun bu 7 PHEV'si
evet,
miydi mesela hani orada gibi. Jayco tarafı Chery'nin malum Jayco markası. Bunların bir araziyle ilgili bir deneyimleri var artık. Yani anlaşılan
tabii
çok üstüne uğraştıkları bir arazi deneyimleri var. Ve enteresan şekilde insanları da araziye de çıkartmak istiyorlar. Böyle de baktığında aslında bu araçta Chery o deneyimini bu araca yüklemiş olabilir gayet makul olarak. Ve o yüzden de
tabii ki
gerçekten bu araç bir hani bütün zorlu koşulları aşan değilse de bilemiyorum onu göreceğiz. Değilse de aslında seni bu keyfin içerisine sokabilecek yetenekte ve özelliklere sahip ve şekli şemalde böyle baktığın zaman hoşuna gidebilecek bir arabaya bakıyorsun. O yüzden işler bu anlamda bence önemli, tatlı diyebilirim. Ya böyle baktığım araç benim de hoşuma gidiyor. Hani Inster evet, olmasaydı şu an şey derdim. Yok ya, yeni favorim bu derdim ama Inster gerçekten bekliyorum.
Sen Inster'a taktın. Abayı yaktın Inster'a gerçekten.
Ama bir şey söyleyeceğim. Inster'ın en önemli şey bizler için biliyorsun tamamen duygusallık. Yani günün sonunda
evet,
duygusallığa bakıyoruz. Şimdi tabii ki bu da Türkiye'ye geldiğinde öyle bir duygusallık kalmayacak mutlaka. Yani Türkiye'ye ne geldi
maalesef
duygusallık kalmıyor yani.
480 bin lira diyoruz ama Türkiye'ye geldiğinde üstüne neler ya, neler gelir onun. Yine böyle 1-1,5 milyon TL arasında bir yerlerde gezindiğini görürüz yani Türkiye pazarında günümüz koşullarında özellikle.
Yani bunu böyle yaptığın zaman yani sanki dünyanın en zengin ülke, çok zenginiz o yüzden biraz hani arabaları pahalı yapalım bu herkes araba alıyor falan gibi bir duruma geliyor. Ha hoş, ona rağmen Türkiye bu arada çok da ilginç yani ironik de bir durum. Türkiye iyi bir pazar yani bir taraftan da. İlginç yani buna rağmen millet nasıl geliyor da hala yapıyor diyorum ben hani. İşte söylüyoruz onu teknoloji tarafından söylüyor. Apple işte mesela söylüyor ya kardeşim sen Apple olarak üretiyorsun ama burada sattığında senin ürettiğin kadar toplam bütün operasyonunu düşünürsen arkasına ben bir şey koyuyorum. Senin kadar kazanıyorum ben devlet olarak.
Evet.
Yani Apple tabii ki kıskanır abi. Ya Almanya'da kıskanır. Herkes kıskanır yani. Bir de alıyorum da. Türk halkı olarak alıyoruz da bir de. Yani almaya
ya tabii satışlarda filo satışları da var. Hani onu da es geçmeyelim. Şimdi gördüğümüz evet, verilerin hepsi perakende satışlar değil.
Bravo.
Filo satışları da oldukça yüksek ama gerçekten pazar bir şekilde o dengeyi koruyor yani. Hani satışlar bu kadar yüksek fiyatlara rağmen oluyor. Hı. Ama burada da şeyi görüyoruz. Ya hani insanlar sonuçta yaşamak için hani bazı
evet,
şeyleri yapıyorsun ya. Otomobil de artık yani uzun yıllardır bir lüks değil.
Tabii.
Yani bir ihtiyaç. Hani
yıllardır
senin
aynı
ihtiyaçların gibi bir şey haline geldi günümüzde. O
bravo,
yüzden insanlar da ya bir şekilde güvenli bir otomobile, güvenli bir araca. Sen sonuçta buna aileni bindiriyorsun. Hani çocuğunu, eşini, anneni, babanı bindiriyorsun. Biraz daha güvenli olsun, biraz daha konforlu olsun, biraz daha iyi olsun derken işte hani bu yüksek fiyatlara rağmen varını yoğunu basıp bu otomobilleri almak zorunda kalıyorsun bu fiyatlara ne yazık.
Yani bizdeki otomobil değeriyle işte geçen bölümlerde konuştuk. Sevgili Özgür Bilge'nin verdiği örnekten yani 45 bin TL telefon vergisi ile Almanya'da Mini Rover Mini Cooper alabiliyor adam bilmem kaç model. Ya bizde düşünebiliyor musun 45 bin liraya herhangi bir araba bulma ihtimalin olduğunu? Yani sana külüst hurdayı vermiyor adam sana artık 45 bin liraya. Çünkü zaten hurda da hali bile 45 bin üstüne tutacaktır ihtimalle.
Şey buluruz ya, RC dediğimiz bu uzaktan kumandalı model arabalardan buluruz yani.
Elektrikli akülü çocuk arabası alırız bak, tamam, ona bir şey demiyorum. Hani eğer oysa olur yani, gerçekten inanılmaz. Yoksa böyle baktığında mümkün değil abi yani, bu kabul edip elini öpeceksin ya, bu yani. Neden senin söylediğin şey maalesef o kadar önemli ki? Neden biz Türkiye'de daha pahalı bir araba alamadığımız için daha güvensiz bir arabaya binmek zorunda kalıyoruz? Tamam yani bu arabada şimdi bilmiyorum, güvensiz demeyeceğim bunu ama yani adam elin oğlu 480 bin liraya bu arabayı alabiliyor ve binebiliyor. Veya diyelim ki işte 700 bin liraya biniyor, 800 bin liraya biniyor. 1 milyon liraya biniyor olsun ya. Hani 1 milyon liraya mesela diyelim ki Audi'nin bilmemdesine biniyor adam. Yani işte full güvenlikli almış, sıfır oturuyor, kullanıyor. Ya olabilir mi ya? Burada bunun hayalini kuramıyorsun ya. Ve hani diyemiyorsun ki ben güvenli bir yolda gideyim, işte kaza şu bu. Ha hoş yani, diyeceksin kazalar ondan mı oluyor? Orası ayrı bir dert. Ama neden öyle olmasın yani? Ben en azından hani o dangır dungur kullanana karşı iyi bir araba alma şansım varken yurt dışındaki bir adama göre baktığında. Çünkü belli ki 500 bin lira biriktirsen bir araba alıyor musun, ama şu an Türkiye'de alamıyorsun ya, öyle bir şey yok.
Evet,
bu adam maalesef da para kazanıyordur. Bu adamın devleti para, bu adamdan para almıyor mu acaba? Mümkün mü öyle bir şey yani? Sen sat arabadan sana vergi almayacağım benim demiyordur herhalde.
Orada çok farklı dinamikler var. Özellikle elektrikli otomobil tarafında hani devlet sübvansiyonu olsun, işte markanın karlılığı konusunda olsun, bazı yardımlar, özellikle Çinli üreticilere burada yardımlar yapılıyor. Orada hani çok düşük karlarla, belki de kar etmeden otomobil satmak zorunda kalan markalar var. Neden? İşte bunun da temel sebebi, aslında devlet yardımını bir kenara bırakırsak, hep diyoruz ya Çin'de rekabet. Çok fazla rekabet var. Adamlar fiyat kırmak zorunda kalıyor. Yani şimdi BYD işte atıyorum işte Chery. Ya adam hani şu fiyata satıyor 2024 modelini. 2025 modelini biraz daha ucuza satıyor ki hani biraz daha rekabette kalabilsin. Evet. Adam şimdi ister mi ya 2025 model? Biz de Türkiye'de 2025 model tabii yılı atlamak demek, ekstra hiçbir şey yapılmasa bile arabada 100-150 bin lira zam demek.
Aynen öyle ya. Evet.
Yani ama oralarda işte adam ister mi düşürsün, ama mecbur düşürüyor. Neden? Rekabet var. Yani çok fazla marka var. Adam ya BYD ucuza satmıyor mu? Al kardeşim, bir sürü marka var, bir sürü otomobil var. Gider A markasını alırım, B markasını alırım diye. Elinde birçok seçenek var. Ama bizde maalesef işte hani ya markalar tarafından ya da işte ne bileyim başka etmenlerden dolayı ucuza otomobil alamıyoruz ne yazık.
Aynen öyle. Yani bunu sadece elektrikli otomobil, ben de onu açık getiririm. Sadece elektrikli ve otomobil için söylemiyorum. Yani otomobil bizde yani ÖTV ile beraber gerçekten değerinin iki katına çıktığı için rahatlıkla. Hani böyle elini suya sokmadan elin iki katına çıktığı için. Benzinle olsun yani, normal içten yanmalı motorlu olsun. Çıktığı için yazık günah yani. Senin daha fazla, daha iyi bir teknolojiyle daha güvenli. Esas mesele güvenli bu arada yani. Daha güvenli bir arabaya binme şansın varken, hayır öyle değil ya, benim param buna yetiyor deyip onu alıyorsun. Sonra başka tehditlerle baş başa kalıyorsun. Neden öyle olsun? Yani biz yıllarca da konuştuk burada işte. Buradan yurt dışına giden Toyota CHR'da bundan bilmem ne zaman önce, daha yeni yürürlüğe girdiği için konuşuyoruz. Temmuz ayında, geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren güvenlik tedbirleri artık burada olmak zorunda sıfır araba satacaksan denilen konu. Elin oğlunda ben 5 sene önce Habertürk'te program yaparken vardı. Türkiye'den Adapazarı'ndan giden Toyota'da şeyler var. İşte o özellikler var. Adam diyor ki Fransa'da diyor bu arabayı satamazsın öbür türlü diyor. 5 sene önce ya, bu hani 5 sene geçmiş. Senin vatandaşının 5 senedir değeri yok mu yani mesela? Veya bunu görmemesi ihtimali var mı birilerinin? Neden? Çünkü ya vergi alacaksın. İşte buradaki arabayı adam uğraşıyor ki daha ucuza ben nasıl çıkartayım diye uğraşıyor. İşte o Volkswagen'deki bir yöneticinin vaktinde söylediği gibi, biz hangi arabayı üretirsek üretelim, hangisi ekonomik olarak daha ekonomik yakıt tüketiyor olursa olsun Türkiye'de yeterli gelmiyor diyordu adam. Gelmez tabii. Çünkü bir şekilde diğer taraflar, yani arabayı alırken bile ödediğim vergiyi geç, ama sonra kullanırken de yakıttan da, evet şu an yakıt meselesi de bu arada, o da konuşuruz, oradan batabiliriz yani, çok şey değil. Yurt dışına göre iyi fiyatlarımız, ama işte orada da başka meseleler giriyor. Asgari ücret, kazandığım bilmem ne falan filan diye yani.
Tabii ki, aynen.
Evet. Başka şey. Yoksa hani euro olarak bakarsan, Almanya'daki adam tabii kıyameti kopartmış, Almanya'da bir euro zam yapmışlar. Kıyamet kopmuş. Biz oğlum bunu yani 3 akşamda bir yaşıyorduk bir ara. Yani 1 liralar kat kat kat geliyordu yani. Hani o yani bir şey yapamıyorduk. Neyse bak vallahi nerelere gittim. Bak kızdırdım beni. Fiyatla konuştun. Kızdırdın beni. Aykar.
Yani başta dedik ki az konuşacağız diye, gerçekten daha ilk haberden sözümüzü tutamadık. Hani bu da böyle bir ironi oldu gerçekten.
Doğru söylüyorsun. Ben sustum. Var mı tabii burada başka detaylar var, daha içini anlatmadın. Buyur.
Evet evet. Şöyle hemen teknik detaylarını da ekleyeyim. Yine böyle Aykar'a kısa bir dönelim, ondan sonra sıradaki haberimize geçelim. Yani özellikle teknik açıdan da Türkiye pazarına uygun bir otomobil. Özellikle Chery, işte Samsun'da fabrika açacağı, Türkiye'ye yatırım yapacağı konuşuluyor ya. Gerçekten öyle bir yatırım gerçekleşirse ve Aykar markasının da böyle elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirirse, güzel fiyattan görebileceğimiz Türkiye pazarına da vergi dilimi açısından, tabii ki vergi diliminde işte matrahlarda şunda bunda 2025 yılında bir değişiklik olmazsa, çünkü giriş versiyonda, tek motorlu versiyonda 100 kW yani 134 beygir güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. 180 Nm tork üretiyor. Yani ben bu arabayı alırım. Hani tatlı tasarım var, güzel. Ara sırada böyle çok arazi olmayan, ya ufak bir ailemle doğa kaçamağı yaparım diyenler için bu versiyonda yeterli olur diye düşünüyorum. Bu versiyonda 60 kilowatt saat civarında bir kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya bulunuyor ve Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 401 kilometre menzil sunuyor. Yani Türkiye'de de bunun %80'i olarak düşünürsek aşağı yukarı 330-340 kilometre civarında bir WLTP tipi menzili düşünebiliriz bu tarafta. 4x4 versiyonda ise 55 kilowattlık bir motor ekleniyor aksa ve toplamda 211 beygir güç ve 292 Nm tork açığa çıkıyor. Bu biraz daha tabii ki yani dediğim gibi hem 4x4 olması hem de daha güçlü olması adına özellikle arazide kullanım için daha uygun bir seçenek. Bunda da 81.76 kWh'lik daha büyük bir batarya var. Menzilde 501 kilometreye kadar çıkıyor. Bunda da aşağı yukarı işte 420, 430 belki 400 kilometre civarında bir birleşik kullanımda menzil düşünebiliriz. 4x4 versiyon 0-100 kilometre hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor. Tabii ki 4x2 versiyonda bu biraz daha yüksektir. Çünkü 100 kW'lık bir motordan bahsediyoruz. Hızlı şarj desteği mevcut. %30'dan %80'e 30 dakikada gerçekleştirilebiliyor bu. Çok parlak değil. Evet, hani BYD tarafında belki hızlı şarj konusunda biraz geride kalmasını konuşuyoruz ya. Aykar V23 de gerçekten yani bu %30'dan %80'e özellikle 30 dakikalık bir süre çok makul bir süre değil günümüz elektrikli otomobillerinin ortalamasını düşünürsek, ama yine de özellikle fiyat bandında güzel bir fiyatla gelirse, Türkiye pazarına gelirse tabii ki belki göz ardı edilebilecek bir seçenek olarak düşünebiliriz bunu. Genel olarak böyle güzel bir fiyatı var, güzel bir tasarım var. Keşke hani Türkiye'de de olsa da uygun bir fiyatla gelse, şöyle hani hayaller, ütopya diyoruz ya, vallahi ütopya koşullarına böyle 1 milyon TL ya da 1 milyon 100 civarına gelse Türkiye pazarına ne kadar güzel olur.
Çok güzel olur gerçekten, yani araç tatlı, güzel. Valla ben sevdim. Yani mesela şu rengi alıp Donanuber bir aracını haline getirebiliriz yani. Onu
evet, şirket aracı yapabiliriz.
Şirket aracı haline güzel gelebilir. Bence çok tatlı gerçekten. Sevdim yani, bu hoş yapılmış bir araç gerçekten öyle. Neyse çok ağlamayacağım daha fazla. Yeter gözüne toz kaçtı diyerek fiyatlarla ilgili konuşunca. ID7. Evet, konuştuğumuz konu ID7 fiyatı açıklanmış. Nedir? Bizi sevindirebilecek bir haber mi? Fiyat dediğimiz zaman pek sevinmiyoruz ama buyursunlar.
Evet, hep genel olarak Türkiye'ye gelen Çinlileri konuştuk. Özellikle BYD'nin böyle otomobillerini Türkiye'ye getirmesinden sonra, ama yavaş yavaş Volkswagen de o beklediğimiz atılımı yapmaya başladı. Yani 2019-2020 yıllarında ardı ardına tanıtmaya başladı elektrikli otomobilleri, bir türlü Türkiye'ye getirmiyordu. Ha, bunda Volkswagen grubu tarafında bazı çekinceler olabilir veya işte Türkiye distribütörü tarafında bazı çekinceler olabilir, getirmek istememiş olabilir şimdiye kadar, ama artık işte bu rekabetin artmaya başlamasıyla, belki de işte altyapının, şarj istasyonu altyapısının genişlemeye başlamasıyla Volkswagen tarafında da elektrikli modelleri görmeye başladık. Önce ID.4 geldi Kasım ayında, ama giriş seviyesi versiyonuyla geldi. Düşük, küçük bir batarya, daha düşük menzil, ama tabii ki donanım olarak dolu dolu bir araç geldi. biliyorsun liste fiyatını açıkladılar ama bayiler de liste fiyatının altından sattılar. 1.65 milyon civarına sattılar. 1.87, 1.89 milyon civarında bir fiyat açıklamışlardı. ID.7 ise ondan biraz daha farklı oldu. Çünkü Pro S adı verilen en üst versiyonu getirdiler. Bunda tabii ki daha büyük batarya var, daha uzun menzil sunuyor. Yine donanım olarak dolu dolu. Ama bu otomobilde ne var işte? 210 kW'lık bir elektrik motoru var. 210 kW'lık elektrik motoru demek de 160 kW'ı geçtiği için bunun ne yazık ki %60'lık tabii ki matrah da var burada. Matrah biraz daha düşük olsaydı %50'lik dilime girebilirdi ama matrah da yüksek olduğu için %60'lık ÖTV dilimine giriyor ve Türkiye pazarında 2 milyon 796 bin TL'lik bir satış fiyatı görüyoruz bu otomobilde. Merak ediliyordu. Neden merak ediliyordu? Biliyorsun Volkswagen denince Türkiye pazarında aklımıza ne gelir? Passat gelir. Passat Türkiye pazarında çok satan, çok popüler olan bir modeldi. Her zaman esprisi de yapılırdı. Şimdi o espriyi yapmayacağım ben burada, artık klişeleşti. Ne dedik? İşte elektrikli tarafta Volkswagen Passat'ın devamı olarak nitelendiriliyordu ID.7. O yüzden Türkiye pazarında da belki bir başarı sağlanması beklenebilir bu koşullarda ama tabii ki Passat'la iki, yani ID.7 arasında dağlar kadar fark var. Özellikle tasarım açısından Passat'ın bir nevi işte böyle premium'a yakın olması, işte premium segmente göz kırpması, tasarımı hani çok beğeniliyordu, çok seviliyordu. Performans da seviliyordu ama tabii bu otomobil çok farklı dinamiklere sahip. %100 elektrikli bir model. O yüzden onun yerini çok tutmayacaktır diye düşünüyorum. Ama elektrikli sedan tarafında gerçekten ülkemizde de belli bir talep var. İnsanlar, herkes SUV sevmiyor. Yani Türkiye pazarı eskiden bir sedan ülkesiydi, artık SUV devşiriliyor diyoruz ya. Bunun büyük bir etmeni şey, yani artık sedan tarafında değil de SUV tarafında çok fazla model çıkması. Hani markaların bu tarafa yoğunlaşması, insanlar da ne yapacak yani, SUV çıkınca adam bakıyor bir tane sedan seçenek var, iki tane sedan seçenek var, onun karşısında 10 tane SUV var, gidiyor onu tercih etmek zorunda kalıyor ama hala sedan severler çok ülkemizde. O yüzden bu noktada ID.7'nin de ben kendine güzel bir kitle edinebileceğini düşünüyorum Türkiye pazarında. 2 milyon 796 bin TL'lik fiyatı tartışabiliriz ama dediğim gibi otomobil pure değil, yani ID.4'teki gibi en düşük donanım seviyesiyle gelmedi. Bunda en büyük etmen, bu fiyattaki en büyük etmen 210 kW'lık motorun olması, burada %60 ÖTV dilimine girmesi diyebiliriz. 210 kW'lık motor, yani 286 beygir güç ve 550 Nm gibi yüksek bir performans sağlıyor bu otomobilde. Arka aks üzerine entegre edilmiş bir motor, yani diğer Volkswagen ID serisi gibi arkadan itişli bir otomobil. 0-100 hızlanmasını 6.6 saniyede tamamlıyor. Bu arada ID.7 hani çok böyle kompakt bir araç değil. Kıyaslayacak olursak elektrikli otomobil tarafında belki Tesla'nın Model S ile kıyaslayabiliriz. Seal bile, BYD Seal bile biraz bundan ufak kalıyor. Belki BYD tarafında da Han'la az çok kıyaslayabiliriz bu modeli. Böyle kıyaslama açısından konuşacak olursak. 86 kWh'lik bir bataryamız var. Tabii ki nikel manganez kobalt NMC katotlu bir batarya geliyor burada. Volkswagen bunları kullanıyor. WLTP'ye göre birleşik kullanımda 696 km, yani neredeyse yuvarlarsak 700 km civarında bir birleşik sürüş menzili sunuyor. Şehir içinde 800 km'nin üzerine çıkıyor. Şehir içinde 846 km, 844 km civarında bir sürüş menzili vaat ediyor. Yani oldukça yüksek değerler olduğunu söylemek lazım. Dediğim gibi hani ID.4'ün o pure donanım seviyesiyle çok karıştırmamak lazım. DC hızlı şarj tarafında %10'dan %80'e 26 dakika bence makul bir süre. Volkswagen burada 10 dakika şarjla 244 kilometrelik bir sürüş menzili eklenebildiğini belirtiyor. Donanım tarafında dediğim gibi hani dolu dolu bir araç. Isı pompası standart olarak geliyor. IQ Light dediğimiz LED matrix farlar geliyor. Koltuk tarafında da ergo aktif koltuklar geliyor ki hani kalın süngerlere sahip, uzun yolculuklarda sürücü ve yolcuları yormayacak, konforlu bir sürüş konforu sağlayacak. Akıllı panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma, dijital kokpit, head-up display ve sürüş asistanları, gelişmiş sürüş asistanları tarafında dolu dolu bir otomobil. Zaten hani baktığımız zaman Volkswagen grubu yakından tanıdığımız bir marka, yakından tanıdığımız bir grup. Böyle güzel bir otomobil. Bu arada 2025 yılında ID.3'ü de getirecekler. O tabii ki Volkswagen tarafında biraz daha erişilebilir bir fiyatla ID.4'ün de altında konumlanacak bir elektrikli hatchback. Bu taraftan işte ID.3, ID.4 ve ID.7 ile beraber biraz daha fiyat skalasını ve hitap ettiği müşteri kitlesini arttırmaya çalışacak Volkswagen.
Evet, yani Volkswagen tarafında bir kemik bir kullanıcı var. Bence yani elektrikli araç tarafına bir katkısı mutlaka olacaktır Volkswagen'in. O şüphesiz. Türkiye'de de çünkü çok seviliyor, biliniyor, özleniyor. O yüzden hani bu araba da özellikle senin de bahsettiğin gibi büyük bir araç olduğu için Bence mutlaka yeni bir kitleyi çekecek. Yani işte bir şüphesi olan diğer markalara karşı belki ya istemiyorum diyenler için hani Volkswagen kalitesini isteyen arayan için aslında bence iyi bir dönem. Fiyat olarak da baktığında Almanya'da 1.900 fiyatına yaklaşık 1.900 gibi bir fiyata sahip olduğunu gördüm az önce baktığımda. Hani baktığın zaman %60'a bakıyorsun. Ya tamam oldu diyorsun. Yani hani aşağı yukarı çok evet. Hakikaten tutuyor.
Şunu hani yapabilirdi Volkswagen. Çok özür diliyorum. Tesla'nın yaptığı gibi belki de şunu yapabilirdi. Hani motordan kısıp 160 kW civarına belki yazılımla düşürüp en azından o duruma düşüp %10 olmasa bile belki %40 ÖTV dilimine çekip çok biraz daha uygun fiyatlı olmasını sağlayabilirdi. Bu model açısından çok daha iyi olurdu. En azından belki BYD Seal seviyelerine çekebilirdi fiyatı. Belki biraz daha onun bir tık altına çekebilirdi. Şu an BYD Seal biliyorsun çift motorlu 390 kW'lık versiyonu 2440 olarak açıklanmıştı evet. Fiyatı. O yüzden ID.7'nin bu tarafta hani belki çok marka fanatiği değilse biraz işi zorlu olabilir.
Zor olacaktır eminim, aynı şeye katılıyorum. Ama marka fanatiği ve hani güven duyacaklar için de, çünkü mesela var etrafında böyle hatırlıyorum. Tabii ki. Diyor ki yani Golf'ün şu modelini arıyorum. Yani burada benim karşı komşum mesela terzilik yapan iki tane genç şahane çok sevdiğim mesela özel bir Golf arıyorlardı böyle yana yakıla. Hani onu bulacak illa. Diyor ki paramız var onu almak istiyoruz. Yani illaki o olsun. Onu buldular aldılar mesela. Hakikaten de bir yerde buldular o modeli de. Yani başka da görüyoruz mesela. Passat'tayken bunu çok daha fazla görüyorduk. Passat'ın tutkunları hala öyle de. Evet. Değişmiyor tabii. O yüzden sanki bu tarafta yeni bir şey bence onlar da şöyle yapacak. Senin söylediğin de çok kritik. Önce böyle bir gittikten sonra belki bir dönem sonra Tesla gibi daha sonra biz de bir düzenleme yapalım ve bu işi elektrikli otomobilin güzelliği tabii yani. Ben abi kıstım onu meraklanma. Tamam böyle gitsin diyebileceğim bir durum olması şahane. Çünkü yani çok da bir şey de kaybetmeyeceksin aslında ona. Tesla'da kaybetmediği gibi. Burada da kaybetmeyeceksin çok bir şey. Hani belki bir süre sonra o ayarlamayla yeni bir hani o diğer ulaşamadığı kitleye de eğer beklenen ilgiyi görmezse belki onu yaparlar diye düşündüm ben de. Senin anlattığın kritik gene hoş bir noktaya değindin. Araba da güzel hakikaten.
Evet.
Tatlı bir araç.
Büyük güzel evet. Düşününce, tasarım güzel onu kabul etmek lazım. Evet.
Büyük de olduğunu düşünce cazip göründü. 2400 BYD mi? 2800 800 değil mi? Evet.
Evet. 200 diyelim.
2400'e o mu yoksa 400 bin daha fazla koydun Volkswagen mi? İşte borçlanacağını, harçlanacağını falan filan düşünce 400 bin büyük para yani küçük para değil. Ama Volkswagen'ci adamın için kesin burası ama dediğin de doğru. Elektrikliye mi geçecek? Başka bir şey mi alacak? Onu mu istiyor, istemiyor mu? Çok farklı. Bunların da her biri apayrı dinamikler. Peki.
Evet,
bir sonraki haberimize geçebiliriz o zaman. Bir sonraki haberimiz neydi? Nereye kayboldun sen bakayım? Buyursunlar.
Bir sonraki haberimiz doğrudan bizim Türkiye yerli bir üreticimizi ilgilendiren, doğrudan tabii ki Türkiye'yi de ilgilendiren bir haber. Hani hep konuşuluyor ya, son zamanlarda özellikle böyle çok fazla söylenti çıktı. Biz de zaman zaman değerlendirmiştik. Olmaz hani belki işbirliği olur falan demiştik. Tok satılacak mı diye bir yani, evet. Durumla karşı karşıyayız. Konuşmuş, tabii ki bu tarafta bakandan bir açıklama geldi. Açıkçası hani hem insanları şaşırttı, beni de şaşırttı açıkçası. Neden? Hani tamam Türkiye'nin markası ama sonuçta özel sektörde faaliyet gösteren özel bir marka. Neden bununla ilgili açıklama bakandan geliyor da markanın işte yöneticilerinden gelmiyor şeklinde düşünebilirsiniz. Düşünmekte de haklısınız ama Türkiye'de diyelim işler böyle yürüyor herhalde.
Evet.
Bakan tarafından böyle bir açıklama geldi ve bakan dedi ki gerçekten TOG üzerine çok düştüğümüz bir marka, bizim göz bebeğimiz ve devlet tarafından çok fazla desteklenen bir marka, milli olarak yoluna devam edecek, TOG'un satılması mümkün değil diye bir açıklama yaptı. Tabii ki hani buna %100 satılmayacak şekilde bir yorumlayabilir miyiz? Yorumlayamayız. Neden? İşte bugün olmaz dediğimiz birçok şey yarın olabiliyor. Onu çok doğrudan o şekilde yorumlayamayız ama en azından bakan tarafından gelen açıklama TOG'un satılmayacağı yönünde. Bu arada çeşitli tıpkı Farasis tarafıyla işte bataryayı biliyorsunuz Farasis'ten, Çinli Farasis'ten alıyor. Motoru Bosch'tan geliyor Alman. Böyle bir işbirlikleri var. Teknoloji noktasında farklı işbirlikleri de yapabiliriz şeklinde bir açıklaması oldu. Ben açıkçası şunu düşünebiliyorum aslında. TOG'un daha geniş bir kitleye yayılması, geniş bir kitleye hitap etmesi açısından da bence yapılması gereken, yapılması mantıklı olan bir şey. Belki Çinli bir üreticiyle, özellikle de Türkiye'ye yatırım yapan, işte B7 olur, Chery'nin Türkiye'de fabrika kurması konuşuluyor. O fabrika yatırımını açıkladıktan sonra Chery olabilir. MG, SAIC, koskoca SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG markası ile beraber olabilir. Yani birçok Çinli büyük grup ve marka var. Türkiye'ye yatırım yapanlardan seçilirse daha iyi olur bence. Onlarla işbirliği yapılıp, işte batarya konusunda bataryanın onlardan alındığı, onlarla beraber daha uygun fiyatlı, daha şehir içi kullanıma yönelik bir kompakt otomobilin geliştirildiği bir işbirliği yapılabilir Çinlerle. Özellikle BYD tarafında veya Chery tarafında böyle bir işbirliği yapılabileceği konuşuluyordu. Bence mantıklı olur. Çünkü Türkiye pazarında özellikle insanların büyük şehirler için konuşursak günlük haftalık kullanımda işe gidip gelmelik böyle 30-40 kilometrelik mesafelerde kullanabileceği veya işte çeşitli markete giderken şu ihtiyaçlarını görmek için veya hafta sonu ufak kaçamaklar yapmak için kullanabileceği şehir içine yönelik kompakt araçlara çok ihtiyaç var. TOGG'un da bence yerli bir marka olarak Türkiye'de bu ihtiyaca cevap vermesi çok önemli. Şu an geliştirilenler var. Mesela işte Pilot Car'ı konuşmuştuk. Geliştiriyor. Hala geliştirme aşamasında. Onun dışında Bursa'da Inayo'da geliştirilen 3 koltuklu Amperino var biliyorsun. Pilot Car zaten fuara çıkmıştı. Böyle kompakt bir şehir aracını tanıtmıştı. Tabii ki hani TOGG'un bence yapması gereken bundan da ziyade bir Seagull gibi. Hani Seagull'ı da konuşacağız bu bölüm. BYD'nin Seagull modeli gibi veya daha önce Türkiye'ye gelen Leap Motor'un T03 modeli gibi böyle A segmentinde yer alacak. A veya B segment arası konumlandırılabilen diyelim. Öyle bir model çıkarması ve uygun fiyata Türkiye pazarına satışa sunması çok önemli bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Bravo. Bunu yapmasa bile bence batarya tarafında en azından farklı bir işbirliği yapıp BYD'den veya CATL'in lityum demir fosfat bataryalarından alıp en ucu, böyle uygun fiyatlı standart menzilli seçeneklerde belki NMC yerine LFP lityum demir fosfat batarya kullanıp daha uygun fiyatlar sunması bence TOGG'un böyle yaygınlaşması, daha fazla kitleye hitap etmesi açısından güzel gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, yani bu tabii ki gerçekten iyi bir tespit. Yani ülkede ihtiyaç olan şey aslında gene ücretinden dolayı özellikle. Bir taraftan da trafik ve diğer konuları düşündüğünde cazibesinden dolayı haliyle bu araçlar. O yüzden de insan onu da bekliyor. Evet. Ama ne diyelim, yani bu da tabii yanlış bir strateji demiyoruz. Yani bu şu anki T10F için, T10X için böyle bir şey söylemiyoruz tabii. Ama bence de senin dediğin çok doğru. Yani bununla çıktın, bir nevi kendini kanıtlamış olacaksın. Araç bu. İyi yapabildiğini gösterdiğin bir araç yaptın. Sonra ya ben bunu küçüğünü de yapabiliyorum, ucuzunu da yapabiliyorum dediğin zaman işler farklı olacak. Orada tabii şimdi bu açıklamalara ben de şunu demek istiyorum. Daha önce açıkladığımız konu vardı. Yani Çinli bir üreticiyle ortak daha düşük maliyetli bir otomobil geliştirme meselesi vardı. Daha önce bunu konuşmuştuk. Evet. Ya bununla ilgili bazı hatta imzalar atıldı falan söylenmişti. O yüzden böyle bir araç, küçük bir araç görmek, hani bu işbirliği içerisinde görmek çok iyi olur. Bence bu TOGG'a değer de katar. Ama diğer taraftan savunma sanayinde olduğu gibi teknoloji transferi meselesi, işte bizim o fırtına obüsleri mesela. Onlar Samsung'un ürünü. Güney Kore'den yine tabii ki devletle olan iyi ilişkiler sebebiyle teknoloji transferiyle Türkiye'de de geliştirebildiğin, üretebildiğin, onunla ilgili yaptığın şeyler haline gelmiş fırtına obüsleri. Ya aynı şekilde Çin'le de işte bu konuda bir şey olursa, eğer teknoloji transferi, ki Huawei tarafında çok güçlü olduğumuz bir durum söz konusu. Türkiye ve Huawei arasında, Çin arasında bu anlamda çok iyi bir ilişki var. Tabii Huawei'nin 5G meselesinden dolayı ayrı bir sevgisi var Türkiye'ye. Çünkü onun kapısını açan, yani 5G'deki gücünün kapısını açan isim Türkiye'den daha önce işte hocamız. O yüzden orada başka da bir şey de var. Fakat bence bu olabilir. Yani bu olmaz değil. Ama TOGG'un bence de satılması için durum şu an erken. Yani bunca uzun vadeli yatırım yapılmışken bundan vazgeçip hemen satışa dönmesi yazık olur. Ama işte senin de söylediğin gibi, yani neden yanıt oradan geliyor da şirketten gelmiyor? O tabii başka bir soru işareti. Yarın bir gün bu satış olursa senin de söylediğin gibi şirket diyebilir ki ama onu biz söylemedik. Devlet öyle düşündü ama öyle olmadı. Bizim açımızdan öyle olmadı. Biz de böyle yaptık da diyebilir mi? Neden diyemesin? Ha, diyemeyeceğini biliyoruz da. Yani olur mu? Olur. Yani işte o zaman da adını öyle koyarlar. Olabilir. Bu tip şeyler gerçekleşebiliyor. Çok kesin konuşmamak lazım. Yani ben şöyle düşünüyorum. TOGG yanlış bir adım mıydı? Hayır, kesinlikle doğru bir adımdı diye düşünüyorum Türkiye adına. mutlaka burada bir geliştirme yapıp uğraşıp bunu denemen lazım. Ha işte diyoruz ya, Çinli bunun canını okudu falan ama sonuçta da bunu yaptığı için de mesela Volkswagen'de ben artık elektrikli araba üretmeyeceğim de demiyor. Hala işte çabalıyor. Zorlanıyor mu? İşte ne bir problem çıkıyor mu? Çıkıyordur illaki, diğer markalar için de geçerli. Türkiye buraya girmeli miydi? O başka bir soru. Bence mutlaka bu deneyimi elde edeceği bir şey yapmalıydı. Belki ticari araçlar daha önemli hale gelecek bizim için. Bilemiyorum. Yani ama en azından bu deneyimi elde etmek için bu topa girmen gerekiyor ki ne bir şey yapabilir. Yani belki de işte Hindistan yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor. Sen niye yapamıyorsun? Neden olmasın? Elbette ki sen de yapabilmelisin. O yüzden bence karar doğru. Milli kalması daha iyi olur mu? Olur. Çünkü sonradan üzülüyoruz işte. Devrim arabalarını söyleyip konuşup duruyoruz. Hala konuşuyoruz yani. Aslında olsaydı ne olurdu diyoruz. Bunu yapmışken siyasileştirmeden diyeceğim ama tabii çok olmayacak. Siyasileştirmeden bunu kullanmaya devam etmekte fayda var. Ha, yani işte alırsın almazsın. Almayınca kötü olmadığın gibi, alınca iyi de olmazsın yani. Hani bu biraz böyle karışık gelecek ama yani adam Tesla aldı diye vatan haini diyecek halin yok. Togg aldı diye de işte vatanını seven vatan evladı bak gitti aldı, öyle bir şey de yok. Yani bu sonuçta ticaret. Diğerlerinin canını okumadıktan sonra, insanlara iyi arabayı daha ucuza kullandırdıktan sonra herkes keşke gelse falan. Neyse gene başlayacağım şimdi ağlamaya, toz kaçacak gene gözüme. Bir sonraki habere hızlıca geçiyoruz efendim. O da ha bak bu güzel haber, batarya değişimi hizmeti için. Mesela Türkiye'de bunları da görmek de hoş olabilir inşallah, böyle şeyler de görürüz Türkiye'de. Ne oluyormuş bu batarya değişim hizmeti? Buyursunlar Barış Bey.
Evet yani Çinli, bir başka Çinli marka NIO'yu yakından tanıyanlar veya araştıranlar bilir ki onların şöyle bir satış stratejisi var veya uygulaması var. Sen istersen elektrikli otomobili bataryaya da ücret ödeyip, yani bataryasıyla beraber komple satış fiyatını ödeyip satın alabiliyorsun. Veya şunu tercih edebiliyorsun, marka sana şunu sunuyor: sen otomobile parasını öde, batarya hariç. Bataryayı da aylık abonelik şeklinde kira vererek kullan. Benim batarya değişim istasyonlarım var diyor. Gel orada, bataryanın şarjı bittiğinde istasyona gel, 2-3 dakika içerisinde dolusuyla değiştir, yoluna devam et. Böylece şarj konusunda herhangi bir sıkıntı çekme, şarj sürelerinde senin için sıkıntı olmasın, menzilde sorun olmasın şeklinde böyle bir uygulaması var ve yıllardır bunu sürdürüyor. Çin'de gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Birçok batarya değişim istasyonu var. Avrupa'ya da yaymaya başladı. Şimdi batarya devi CATL de, ki batarya devi diyoruz ama gerçekten bu noktada Çin'de söz sahibi bir şirket. Pazar payı, batarya üretiminde pazar payı %46'nın %46 civarlarında, böyle iyi bir yüzdeye sahip diyelim. CATL de batarya değişim tarafına böyle son yıllarda yatırım yapan, bunu ciddiye alan bir şirket ve artık bu noktada şunu yapmaya çalışıyordu. Tamam, biz batarya değişim hizmeti vereceğiz ama biz birçok markaya vereceğiz bunu. Yani biz bir ağ kuracağız. Kendisi bir otomobil üreticisi olmadığı için işte bunu BYD'de de kullanabilir, bunu Chery'de kullanabilir, bunu işte Chery'nin başka markaları da kullanabilir gibisinden bir aslında ekosistem kurmaya çalışıyorlar. Batarya değişim ekosistemi kurmaya çalışıyorlar. Bunda da markanın belirttiği gibi en kritik nokta bu sistemde kullanılacak bataryanın standartlaştırılması, boyut olarak standartlaştırılması ve bu otomobillerdeki sistemin standart hale getirilmesi. Böylece farklı markalarda, farklı modellerde farklı batarya seçeneklerinin değiştirilerek kullanılabilmesi amaçlanıyordu. CATL bu tarafta gerçekten standartlaştırmayı başardı. İki yeni bataryasını tanıttı. 20 ve 25 olarak adlandırdı veya kodladığı iki tane batarya seçeneği karşımıza çıkardı. Tabii ki bunların en önemli özelliği bu batarya değişim istasyonları için standart hale getirilmiş olması. Peki bu standart hale getirmek nedir? Bataryanın işte şekli, büyüklüğü, boyutu bütün modellerde aynı olacak şekilde tasarlandı. Tabii ki bunu kullanacak modellerde bu batarya yuvası da aynı şekilde bu standarda uygun olarak tasarlanacak. Bu bataryalara baktığımızda farklı kimyalara ve farklı kapasitelere sahip olduğunu görüyoruz. Örneğin İşte bu 20 olarak kodlanan bataryada 52 kWh saatlik NMC batarya kimyası var veya 42 kWh saatlik lityum demir fosfat LFP dediğimiz batarya kimyası tercih edilebiliyor. Bunların kendine özel planları var. Mesela A segment araçlarda, yani küçük kompakt şehir içi kullanıma yönelik araçlarda kullanacak bu batarya, baktığımız zaman 42 kWh saatlik kapasiteye sahip bataryanın aylık 3000 km limitle 369 yuan, yani TL'ye vuracak olursak 1770 TL civarında bir fiyatla aylık abonelik şeklinde kiralanabileceğini görüyoruz. 52 kilowatt saatlik daha büyük olansa bunda kilometre sınırı olmadan aylık 469 yuan yani 2250 TL'lik bir fiyatla bir planla aylık olarak kiralanabileceğini görüyoruz. Daha büyük bu 25 olarak kodlanan bataryada ise A ve B segment araçlarda kullanılacak bu batarya. Onda da yine 56 kilowatt saatlik lityum demir fosfat ve 70 kilowatt saatlik biraz daha büyük ortalama diyebileceğimiz NMC katotlu batarya seçenekleri mevcut. Yine aynı planlarla beraber bunda da fiyatlar aylık 2400 TL ile 2880 TL civarında. TL fiyatını söylüyorum bu arada daha anlaşılır olsun diye. Bu şekilde fiyatlandırılabiliyor. Böyle güzel bir standartlaştırılmış teknolojiyle karşı karşıyayız. Batarya istasyon ağını da bir yandan geliştirmeye çalışıyor Çin'de. Bu arada sadece şu anda Çin'de bu ağı kurmayı planlıyor CATL. Belki ilerleyen süreçte Avrupa'da olsun, farklı ülkelerde olsun onlara da getirebilir. İlk 1000 istasyonu 2025 yılında kendi yatırımıyla sadece kendisi tamamlayıp geri kalan işte toplamda 30 bin istasyonluk bir ağ kurmak istiyor. Ama bu 1000 tanenin haricinde diğerlerini işte işbirliği yaptığı markalarla veya farklı şirketlerin yatırımlarıyla tamamlamayı planlıyor. Bunda şu güzel, dediğim gibi aracı alırken batarya ücretini ödemiyorsun. Bataryanın fiyatı aracın fiyatından düşülüyor. Aylık abonelik şeklinde kullanabiliyorsun. Şunu da yapabilirsin mesela. NIO bunu uyguluyor. CATL'de de uygulayacaktır büyük ihtimalle. Sen en küçük bataryayı aldın. Diyelim ki ben diyorsun çok fazla şehir dışına çıkmıyorum. Çok fazla yolculuk yapmıyorum. Senede bir defa maksimum. Sen gidiyorsun en düşük fiyatlı 42 kWh saatlik lityum demir fosfat bataryayı kiralıyorsun. Ha, önümüzdeki ay uzun yola mı çıkacaksın? Atıyorum memlekete gideceksin. O zaman diyorsun ki ya ben bu ay gideyim 70 kWh saatlik NMC bataryayı kiralayayım. Daha fazla menzilim olsun. Daha kilometre sınırım olmasın. Bu bir sonraki ayda bunu kiralayabiliyorsun. Böylece bataryalar arasında hani standartlaştırma diyorduk ya burada önemli işte. Hani bütün bataryalar standarda uygun olduğu için sen farklı bataryaları kiralayıp farklı şekilde farklı planları uygulayabiliyorsun. Hani bu yüzden aslında mantıklı bir seçenek olduğunu söylemek lazım. Her zaman büyük bataryayı kullanmak zorunda değilsin. Küçük bataryayı çok uzun süre kullanıp uzun yola gideceğin zaman daha büyük bataryayla yola çıkma şansın oluyor bu noktada. Bence mantıklı bir sistem.
Evet ya bence de mantıklı. Yani bu yeni planlar da keyifli olmuş doğrusu. Herkese kapısını açması da tatlı. Demek ki yani işte hani bir nevi arabadan bağımsız olarak yani tamam sen bunusun. Bu işi bana bırak ben onu halledeyim. Sen de buradan o işin keyfini çıkar. İşte nasıl otomobil kiralıyorsun da işte bakımını bilmem neyini falan başkası üstleniyor. Sen gidip arabayı kullanıyorsun. Lastiklerin değişim zamanı geldiğinde haber veriyorsun, değiştiriyorsun falan bu. Hani ama gidip lastiğe para vermiyorsun gibi. Burada da tabii bu modeller haliyle yenilikçi modeller. Yani bu döneme de uyan modeller. O yüzden bakalım ne kadar iyi olacak. Yeter ki işte bunun kolay olsun. Tabii istasyon meselesi buradaki en önemli konulardan bir tanesi sonrasında. Ama sanki altını doldurabilir gibi geldi. Özellikle tabii Çin'in yaptığı, vaktinde Güney Kore'nin de yaptığı şey devletin bu konuları yukarıdan bir otorite olarak denetlemesi. Yani işte birbirinden sen yani birbirini eziyorsun ayrı birbirine rekabet ediyorsun falan ama öldürmeyeceksin kimseyi. Özellikle yurt dışında da bölüm yaparak Güney Kore örneğinde olduğu gibi yani Samsung Hyundai'nin ayağına basmıyor. Hyundai LG'nin ayağına basmıyor gibi gibi böyle başka şeyler var. Bunu tabii daha yukarıdan yönetince başarı güçlü bir ülkeysen de tabii ki başarı geliyor. Burada da zannediyorum işte onu görmek lazım. Bakalım onu ayarlayabilirler mi? Farklı şekilde devletle destek bir şey olacak falan herkes onu mu kullanacak? Göreceğiz ama zaten bunu açıkladığına göre bence belli bir seviyeye kadar başarıyı da elde etmiş demektir. Bugün artık onu hani biraz daha yaymayı planlıyoruzun cevabını veriyor gibi görünüyor. Tabii ne olursa olsun günün sonunda teknoloji. Bir otomobil üreticilerinin pil üzerindeki çalışmasını, Ar-Ge'sini tabii ki durdurması beklenemez. O yüzden de kendisi mutlaka markaların bir şey yapmak isteyecektir Çinli olanlar. Ama hani tamam ya sen de sadece bu işle ilgileniyorsun, senin işin bu deyip buna da hani eğer bükemezse başkası elini öpecektir de elini diyorum. Hemen bir sonraki habere efendim geçelim. Bu değil şuradan ben orada bir haber merak ettim. Donan Haber'de otomobil haberleri çok keyifli. Ben o yüzden bazen bir habere giriyorum ortada bir şey görüyorum. Tak ona geçiyorum derken bu haftaki son haberimiz BYD'nin başta bir arada söylemiştik. BYD'nin elektrikli Seagull modeli. Seagull modeli yine fiyatıyla da kendinden bahsettirecek bir model. Ama bunun dışında Seagull deyince de benim aklıma tabii ki Mercedes Gullwing geliyor. ama hiç alakası yok yani. Hiçbir, ne arabanın sınıfı ilgili, ne kendisi, hiçbir şey ilgili değil. Nedir detayları sevgili Barış'tan alalım.
Aslında Çin'deki gelişmeleri takip eden, özellikle BYD'nin Türkiye'ye geleceğini, işte Türkiye yatırımı açıklanmasıyla beraber bu gelişmeleri yakından izleyen izleyicilerimiz bu modeli çok yakından biliyordur. Hatta işte Türkiye pazarına da gelse, şu fiyattan olsa, işte 1 milyon TL'nin altına satılsa, yok satar şeklinde birçok konuşma oldu ama ilk etapta Türkiye pazarına gelmedi. Şu anda BYD'nin en uygun, Türkiye'deki en uygun fiyatlı otomobili Dolphin. Bize lansmanda şunu net olarak belirtmişlerdi. Çin'de birçok versiyon, birçok model olabilir. Bizi o bağlamıyor. BYD Türkiye olarak. BYD Avrupa'da hangi model, hangi versiyon satılıyorsa Türkiye pazarında da biz bu modelleri getirmeye çalışacağız. Yani Avrupa'da ne varsa Türkiye pazarında da o olacak şeklinde bir net açıklama olmuştu. Şimdi ne oldu tabii ki gelişme olarak? BYD'nin uygun fiyatlı Seagull modeli Avrupa'da test edilirken görüntülendi. Kamuflajlı bir şekilde yollarda test edildi. Nerede test ediliyor? Hollanda'da Autoweek tarafından, o ülkenin otomobil magazin dergisi veya sayfası tarafından görüntülenen, haberi yapılan bir gelişme. 2025 yılında Avrupa yollarında olacağı söyleniyor. Bu arada BYD Avrupa'da Macaristan fabrikasında ilk olarak Seagull'ı üretmeyi planlıyordu ama burada işler değişti. Özellikle bu ek vergilerin gelmesi, fiyatların biraz daha bu nedenle üst yukarılara taşınması sebebiyle daha tabii tüketici tarafına daha zorlanacak bu noktada. Biraz daha bu ülkede bilinen, daha önce satılan modellerine ilk öncelik vermek istedi BYD ve Macaristan'da fabrikada Atto 3 ve Dolphin modellerin üretileceğini, daha sonrasında Atto 2'den sonra Seagull modelini üreteceklerini, yani 4. model olarak üreteceklerini açıkladılar. Ama görünen o ki hani orada üretime başlamadan önce yine de Avrupa'ya Seagull modelini, uygun fiyatlı modelini getirmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu neden bizim için önemli? Başta söylediğim nedenden dolayı önemli. Avrupa'da olan modeller Türkiye pazarında da olacak şeklinde. O zaman Avrupa'ya geliyorsa 2025 yılında, ilerleyen süreçte Türkiye pazarına da Seagull modelinin getirilmesini bekleyebiliriz. Normalde uygun fiyatlı bir versiyonu tanıtılmıştı Çin'de. 9.700 dolarlık yanlış hatırlamıyorsam, ama üst versiyonda, en üst versiyonda bu modelin fiyatı 12.000 dolar civarlarına çıkıyor. BYD'nin de Avrupa'da bu üst versiyonları sattığını biliyoruz. Yine aslına baktığımızda 11-12 bin dolar civarında bir versiyonu Avrupa'ya getireceğini düşünebiliriz. Avrupa konusunda fiyatlaması BYD'nin Çin gibi değil. Bunu en yakından Türkiye'ye getirdiği modellerden gördük, çok konuştuk, çok eleştirdik. Ama bunu artık net bir şekilde biliyoruz. Ki 2025 yılında işte şey de var, sadece BYD noktasında değil, Tesla'nın Model Q'su gelecek. Hyundai'nin Inster'ı gelecek Türkiye pazarına. İşte Volkswagen grubu özellikle Avrupa'da işte Skoda tarafında ve Volkswagen markası tarafında 25 bin euronun altında kompakt elektrikli araç planlıyor. Aslında rekabet bu noktada kompakt araçlar tarafında da çok yüksek olacak. O yüzden BYD de bu rekabetin gerisinde kalmak istemiyor. Türkiye pazarında da bu noktada hareket etmek zorunda hissedecektir kendini diye düşünüyorum. Ama fiyat olarak tabii ki 9.700 dolarlardan bahsediyoruz. Baktığın zaman bu otomobilin maksimum 700-800 bin dolaylarında gelmesi, hatta belki 650-700 bin bandında gelmesi lazım ama şimdi gerçekçi olarak baktığımızda, dediğim gibi BYD'nin fiyatlandırmasından bu acı gerçeği çok net gördük. Belki de hani Dolphin'in olması gerektiği fiyattan, bugün gelse belki de Dolphin'e 1 milyon diye konuşuyorduk ya, belki de onun olması gerektiği fiyattan Seagull'ı Türkiye'de satışa sunup işte 1 milyon TL'den fiyatlandıracaktı. Ama tabii 2025 yılında, belki 2025'in sonuna doğru gelir. O zaman vergilendirmeler nasıl olur, fiyatlar nasıl olur, enflasyon nasıl olur bilemediğimiz için şu an fiyat noktasında çok fazla şey söylemek mümkün değil. Son olarak otomobilin özelliklerini söyleyeyim. Belki merak edenler olabilir. Kompakt bir araç, şehir içi kullanıma yönelik, zaten özelliklerinden de bunu net bir şekilde belli ediyor. 30 kWh saatlik ve 39 kWh saatlik iki tane lityum demir fosfat batarya seçeneği mevcut. Bunlar Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 305 km ve 405 km menzil sunuyor. WLTP de bunu 250 km, işte 330 km olarak düşünebiliriz aşağı yukarı. %30'dan %80'e 30 dakikada şarj olabiliyor bu bataryalar ve 75 beygirlik küçük bir elektrik motorumuz var. Aslına bakarsak işte boyut olarak ve özellik olarak nelere yakın? Burada demiştim ya, işte Leap motorun T03 modeli gelmişti. Daha önce ne gelmişti? Dacia Spring gelmişti. Ek vergi geldiği için Çinlerden dolayı yenisini getirmediler onun. Aşağı yukarı o segmentlerde, o baremlerde yer alacak bir model olduğunu söylemek lazım.
Evet, Dogun'la yapması gereken yeni arabanın da ne olduğunu aşağı yukarı özetlemiş oldun. Yani işte bu.
Evet.
Yani çok da bir da uzaklarda aramaya gerek yok heyecanı. Burada bu var. İnşallah bunu da görürüz. Bilemiyorum. Ve bununla ilgili haberleri bekliyoruz. Bir taraftan işte daha önce açıkladığımız Çinli bir markayla bu işbirliğinin yapıldığı meselesi, yani ucuz bir otomobil üretmek adına bir işbirliği yapıldığı anlaşmasını konuşmuştuk burada. Yani bir anlaşma yapıldığına dair bir konuşma yapılmıştı. Dolayısıyla bir taraftan onu bekliyoruz. Bir taraftan da işte bu yeni gelişmeler ışığında başka bir şey çıkacak mı altından, onu bekliyoruz. Bu arada sen de aslında bir çok küçük değindik. Değinmeden geçmek istemiyorum. Bu hafta Jayco'nun Jayco 7 PHEV modelini, PHEV modeliyle ilgili bilgileri aldık. İstersen çok küçük ondan bahsedelim. Sonra da kapatalım. Ne dersin?
Tabii ki yani aslında çok Çin tarafında online olarak bir toplantı düzenlediler. Çok fazla böyle hani detayın, bilginin verildiği bir toplantı olmadı ama bir nevi hani bir ısınma turu olarak düşünebiliriz. Evet. Ve bu toplantıda plug-in hibrit modelinin, ki Jayco 7 biliyorsun Türkiye'de satılıyor şu anda, plug-in hibrit modelinin de 2025 yılının ilk yarısında Türkiye pazarına getirmek için çalıştıklarını belirttiler. Plug-in hibrit markanın yeni nesil hibrit sistemini kullanıyor. 1.5 litrelik bir benzinli içten yanmalı motor var ve bu motorun verimliliğinin %46.5 olduğu söyleniyor ki hani gerçekten içten yanmalı motorlarda yüksek bir verimlilik olduğunu söylemek lazım. Termal verimlilik noktasında gerçekten iyi bir noktaya taşımışlar bunu. Ve otomobilin işte özelliklerine baktığımızda elektrik motoruyla beraber 200 beygirin üzerinde güç üretecek. Bunun 4x2, 4x4 seçenekleri var ama Türkiye'ye getirdikleri diğer versiyon gibi yüksek ihtimalle yine 4x2 biraz daha güçsüz olan versiyonu getirecekler plug-in hibritte. Güzel özellikleri var. 90 kilometre civarında bir CLTC, tabii oradaki normlara göre saf elektrik sürüş menzili ve toplamda 1300 kilometreye varan bir toplam menzil sunuyor. Şunu da özellikle söylüyorlar. Atıyorum işte bataryada hiçbir enerji kalmadığında sadece elektrik, sadece benzinli motorla ilerlediğinde 5.99 litre, yani bunu yuvarladım, 6 evet. litrelik 100 kilometrede 6 litrelik bir yakıt tüketimi olduğunu da söylediler. Karbon emisyonu, yani bizde şimdi biliyorsun şey önemli, plug-in hibritlerde bir %30 ÖTV şeklinde bir teşvik evet. diyelim hadi buna. Teşvik getirdiler BYD'nin açıklamasından sonra, BYD'nin yatırımından sonra. Buna girecek mi şeklinde bir sorum oldu. Çok net olmamakla beraber karbon emisyonunun 0.21 gram şeklinde olduğunu söylediler. Bizdeki burada uygulanan limit biliyorsun 0.24'ün altında olması lazım. Belki bu noktada eğer WLTP, yani bizde geçerli olan WLTP normlarına göre de 24'ün altında olursa %30'luk ÖTV'den gelebilir. Bu noktada güzel bir başarı yakalayabilir diye düşünüyorum. Geliş tarihi 2025'in ilk yarısı. Hani net bir tarih yok.
Evet. Şahane özetledin. Olağanüstü. Hiç yani daha bunu yani özellikle konuşmamıştık. Sürpriz soru olarak dedim yapmıştım ama sormuştum. Canını okudun, geçti gitti. Geçtiğimiz haftalarda Formula 1 ile ilgili konuşmuştuk. Onunla da haberimizi kapatalım o zaman. Bu haftaki bölümümüzü kapatalım. Gerçekten son yarış, Abu Dhabi'deki yarış heyecan dolu bir yarış oldu. Lewis Hamilton son yarışını, Mercedes takımıyla olan son yarışını yaptı. Ferrari'den Carlos Sainz hakeza öyle, Williams'a geçiyor. Hamilton Mercedes'ten Ferrari'ye geçiyor. Perez için dün yapılan açıklamayla Red Bull'la olan kontratı sonlandı ve onun yerine Liam Lawson geliyor. Tsunoda'yı almadılar. Japon bir sürücü var, onu almadılar. Diğerini aldılar daha sonra geleni. O yüzden heyecanlı bir yeni sene bekliyor gibi görünüyor bizi. 2026'da Türkiye için de bekliyoruz zaten bilindiği üzere. Onunla ilgili çalışmalar da sürüyor. Ve daha çok şey yapılması adına da Muhammed Bin Süleyman'la de görüşüldüğünü biliyoruz. O yüzden umarım önümüzdeki yıllarda motorsporları için daha fazla şeyin yapıldığı. Ki o konuda bu arada İstanbul Park'ta da ilgili çok şey konuşuldu. Yani işte evet. Söken Giden'in canını okuduğu ile ilgili. Bizim daha önce kendisiyle Habertürk'e röportajımız vardı. Otomobil tutkunu birisi ama yani CEO'suydu Intercity'nin. Yani ama konuşulanlara bakılırsa bilemiyorum. Bazen tabii siyaset de bu işlerin içine giriyor. Yani onunla ilgili veya şirketsel dertler de giriyor. Tam bir şey söylemek istemiyorum ama tabii ki bizim istediğimiz şey şu. Türkiye'de motor sporlarının gelişmesi rally tarafında olsun. Ki Dünya Rally Şampiyonası'nın ayakları yapılıyordu. Onların burada yapılması olsun. Bu konuların gene Türkiye, çünkü yani bunun dibinde Yunanistan var. Bu anlamda çok önemli. Akropolis Rally'si ile dünya çapında bir üne sahip bir ülke. Hani niçin Türkiye olmasın? Türkiye'de de aynı etkiyi çok rahatlıkla alabileceğimiz, işte elimizde de aslında çok güzel Yani Efes gibi ne bileyim tarihi değerler de var veya başka yani orada var da burada yok mu desen hepsi burada da var yani. Olmayan hatta orada olmayan burada olan şey de var böyle baktığında. O yüzden bunları tabii ki istiyoruz da ve Formula 1 içinde baktığında büyük yatırımla yapılmış ve dünyanın en çok ses getiren Hamilton'ın son şampiyonluğunda son şampiyonluğunu burada aldığı hatta işte daha düne kadar da kapak fotoğrafında elinde o işte kupası vardı. Çok da güzel bir kupaydı. Onu çok güzel tasarlamışlardı. Üstüne Türk bayrağıyla bezenmiş bir kupaydı. Onunla var. Aslında çok büyük bir reklam aynı zamanda bu. Yani sadece para harcadığın değil ama bir taraftan da ülkenin de reklamının olduğu, zaten para da kazandığın bir organizasyon haline gelebiliyor. Dünyada her geçen gün Netflix'teki tabii ki belgeselle, diziyle beraber daha çok öne çıkan, daha çok izleyiciye ulaşan bir yapısı var. Ben tabii yabancılarla işimiz gereği konuşuyoruz ediyoruz. Onlar da mesela işte tabii Türkiye'yi yani Formula 1 deyince dünyanın farklı ülkelerine gidiyorlar. O anlamda turistik özel bir konu. Ne oldu peki bu arada son yarıştan bahsediyordum. Beklendiği üzere zaten ondan önce olmuştu. Yani 3 yarış öncesinde Max Verstappen dünya şampiyonluğunu kazanmıştı sürücülerde Formula 1'de. Fakat enteresan bir şekilde markalarda Red Bull kazanamadı. İşte ilginç yani evet dünya şampiyonu sen çıkartıyorsun fakat markalar şampiyonu olamıyorsun. Bunlar önemli konular. Geçmişte de benzerini yaşadığımız şey de vardı. En son Abu Dhabi'deki Mercedes'in kaybettiği ve büyük soru işaretlerine yol açan işte sıralama güvenlik aracından sonra bir değişiklik vardı. Orada resmen işte katletmişlerdi yarışı. Resmen işte Verstappen'e hediye etmişlerdi o şampiyonayı. Tabii ki Verstappen hayranları şey diyecektir. Olur mu hayır öyle değil ama işte geçmiş örneklere baktığında çok rahat ortaya çıkıyor ki Mercedes'ten alınıp verilmiş bir konudan bahsediyoruz. Şimdi Senna dizisini izledim. Netflix'te tavsiye ederim. Belgesel dizi güzel çekilmiş, güzel hazırlanmış. Mutlaka tavsiye ederim. Çok keyifli bir dizi. Tabii ki Senna'nın ne kadar büyük bir isim olduğunu da orada da görebiliyorsunuz. Schumacher keza zaten onda belgesel dizisi var. Fernando Alonso'nun böyle saymaya başladım. Fernando Alonso'nun Amazon'da var. O da gerçekten çok güzel. Carlos Sainz'ı zannediyorum orada vardı. Ki ben biliyorsunuz Carlos Sainz, baba Carlos Sainz'ı seven bir adam olarak şimdiki Carlos Sainz'ı da seviyorum ediyorum. Evet yani neyse böylece motorsporlarına küçük bir değinmiş olalım. En son burada Hyundai Dünya Rally Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Neuville miydi?
Evet.
Doğru söylemiş olalım. O da çok heyecan doluydu. Bir aslında keşke gösterebilsek ama burada gösterim büyük ihtimalle telife takılabilir. Ari Vatanen yıllar önce 88 yılındaki bir şey var. Yarış sırasında dün gördüm çok hoşuma gitmişti. Eğer telife takılmayacaksak sevgili Tunağanlar rica edelim onu göstersin. Diyor ki işte Ari Vatanen'in Sırat Köprüsü'nden geçişi demiş. Yani o görüntüye baktığınız zaman bugünkü görüntü de değil yani. Normal işte böyle balık gözü falan değil. Yani. Bayağı kamerayı koyuyorlar arabanın içerisine o yıllarda haliyle. O çekiyor. Yani bir yarış görüntüsü, bir rally görüntüsü bu kadar mı korkunç ve bu kadar güzel olabilir? Bir yerden o geçtiği yer de inanılmaz. Tavsiye ediyorum. Eğer burada gösteremezsek belki bilmiyorum telif emin değilim. Burada gösteremezsek mutlaka arayıp bulun. O kaza yapacakken o aradan bir geçişi var bir köprüden. Gerçekten Sırat Köprüsü'ne kim düşünmüştü üstüne yazmışsa bilmiyorum ama şahaneydi. Belki seneye motorsporlarını daha fazla konuşuyor da oluruz bilemiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum sevgili Barış. Her hafta olduğu gibi yine dolu dolu anlattın. Biraz fazla çekiştirdik. Saate bakıyorum. Fena değiliz. Yani işte 2 dakika falan daha kısa konuşmuş olduk. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık sevgili Barış'cığım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum ve sözü sana bırakıyorum.
Evet ben de her zaman olduğu gibi kapanışımızı yapayım. Oto Gündem serisini izliyorsanız, beğeniyorsanız veya ilk defa izleyip beğendiyseniz öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa mutlaka yorumları okuyup cevap vermeye çalışıyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.